Mutluluk. Zülfü Livaneli. 7. kaset 1. yüz. Sayfa 238. Selahattin'in babası uzun yıllar balıkçı gemilerinde reislik yaptığı için olmalı, televizyona bakarken elini gözlerinin üstünde siper ediyordu. Fırtına da kaybolmuş ve kara göründü müjdesini vermek için sabırsızlanan bir gemici gibi. Onlarla konuşurken ve başka yönlere bakarken normal davranıyor ama bakışlarını televizyona çevirdiği anda elini gözlerine siper ediveriyordu. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra evden birlikte çıktılar ve yine Selahattin'in yazıhanesine gidip öğle yemeğini aynı lokantada yediler. Akşam saat 6 sularında ise Honda'yı Eyüp yamaçlarında Eyüp Camii'nin ve mezarlığı gören tek katlı genişçe bir evin önüne park ettiler. Evin müthiş bir manzarası vardı. Çünkü burası bir zamanlar altın boynuz denilen, şimdi altını gidip sadece boynuz şekli ve rengi kalmış olan deniz girintisine, Eyüp Sultan Camii'nin kubbelerine ve Pierre Loti kahvesine bakıyordu. Birçok otomobilin park edildiği ve kapı önünde yine onlarca çift ayakkabının biriktiği bir yerdi burası. Cemal biraz garipseyerek ve hep birbirini tanıyan insanların arasına yeni katılan birisinin duyduğu tedirginlikle Selahattin'in arkasından içeriye girdi. Alışık olduğu kasaba evleri gibi bir yerdi burası. Genişçe bir oturma odası vardı ve bu oda şimdi halının üstüne bağdaş kurmuş erkeklerle doluydu. Giyimlerine bakılırsa gelenlerin çoğu esnaf olmalıydı. Bir kısmı kravat takmıştı. Sonra bu insanlardan biri yanık ve tiz bir sesle ilahi okumaya başladı. Yunus Emre'den Cemal'in de duyduğu bir ilahi. Bu sırada halının üstündekiler namaz kılacakmış gibi saf tutup dizildiler ama hiç ayağa kalkmadılar. Başlarında beyaz takkeler vardı. Cemal sıraların en önünde sırtı dönük bir adamın oturduğunu görüyordu. Aynen babası gibi. Galiba kendi bağ evlerinde yapılan zikir ayinlerinden birisi olacaktı şimdi. Gerçekten de bir süre sonra hu çekmeler duyuldu ve bir şakirdin tempo tuttuğu daire sesi eşliğinde müritler iki yana sallanmaya ve Allah Allah diye inlemeye başladılar. Giderek hızlanıyorlar ve hızlandıkça da kendilerinden geçiyorlar. Arada bir içlerinden birisinin attığı tiz Allah çığlığıyla daha da heyecanlanıyorlar ve ayağa fırlamamak için kendilerini zor zapt ediyorlardı. Sonunda iş öyle bir noktaya vardı ki yerdeki müritlerden bazıları aynen Cemal'in çocukluğunda bağ evinde gördükleri gibi bayıldılar. Yere yuvarlananlar, çırpınanlar, ağzından köpükler gelenler görüldü. Babası bu durumu Allah adının yarattığı ruhi cuşu huruşa bağlardı. Aslında Cemal bilebilecek durumda olsa bu işin insan gövdesinin işlevleriyle açıklanabileceğini anlar ve dakikada 124 vuruşun sırrını kavrayabilirdi. Çünkü bütün Orta Doğu ayinlerinde insanlar dakikada 124 kez vurulan daire eşliğinde Allah diyordu. Bu da raks eden bir insanın kalp atışlarına denk düşen sayıydı. Böylece her kalp atışında bir kez Allah demiş oluyor ve bir süre sonra trans haline giriyorlardı. Ama Cemal ne bunu bilebilecek durumdaydı ne de aynı formülün bütün dünya diskolarında uygulandığını ve orada çalınan parçalardaki davulun da dakikada 124 kere vurduğunu. Fazla heyecanlanmadan alışık olduğu törenin bitmesini ve insanların sakinleşmesini bekledi. Zikir ayininden sonra tarikat şeyhi onlara nasihat etti, hadisler okudu. İnsanların bir kısmı biraz dağıldıktan sonra da Selahattin Cemal'i şeyhe götürdü, elini öptürdü ve onun hem askerlik arkadaşı hem de dini bütün bir Müslüman olduğunu ama cebir ve şiddet konularında biraz kafasının karışmış olduğunu anlattı. Şeyh beyaz sakalını sıvazladı, küçük mavi gözlü, çok yaşlı olmasına rağmen dinç kalmış ve cin gibi bakan bir adamdı. Evladım dedi. Bu devirde doğru eğriye, iyi kötüye, güzel çirkine karıştığı için Müslümanların çoğu arayış ve buhran içinde. Bunu ayıplamıyorum. Ama İslam'ı bir intikam dini haline getirenlerden kendini sakın. Bunlara inanma. İslam kelimesi teslim olmak demektir ve bir barış dinidir. Eğer İslam'ı anlamak istiyorsan Kur'an-ı Kerim ve peygamberin hadislerinden ve sünnetlerinden başka hiçbir şeye itibar etme. Çünkü İslamiyet dini mübindir, yani açık bir dindir. Siyaset dini bozar, içine nifak tohumları eker, bidattır. Bak, Kur'an-ı Kerim Maide suresi 32. ayetinde ne buyuruyor? Hoca burada ayınları çatlatarak önce ayetin Arapçasını okudu ve sonra Türkçe'ye tercüme etti. Kim kimseyi öldürmemiş veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birini öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Kim onu yaşatırsa, ölümden kurtarırsa bütün insanlığı yaşatmış gibi olur. Şeyh Efendi Cemal'i şaşırtacak kadar yumuşak bir ses ve gülümsemeyle konuşuyordu. Cemal ömründe ilk defa dinin korkutucu bir şey olmaktan çıktığını hissediyor ve neredeyse içi serin sularla yıkanıyordu. Şeyh devam ediyordu. Evladım, Sura suresi 40. ayet buyuruyor ki, kötülüğün karşılığı ona eşit kötülüktür. Fakat kim bağışlar, barışı sağlarsa mükafatı Allah'a aittir. Şüphe yok ki Allah zalimleri sevmez. Şeyh uzun uzun konuştu. Kur'an'dan Bakara, Maide, Enam, Araf, İsra, Hac, Mümtehine, Mümin, Nisa surelerinden barışa, iyiliğe dair ayetler okudu ve en sonunda konuşmasını Cemal'i kalbinden vuracak şu ayeti kerimeyle bitirdi. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve size tabi olan kimselere iyilik edin. Nisa suresinin 36. ayetiydi bu. Sonra şeyh, tamam mı evladım dedi. İçindeki şüpheler zail oldu mu? Allah'ın kitabına ve Peygamber Efendimizin buyruğuna uygun hareket edenlerin zulümden uzak durduklarına, barışçı ve hoşgörülü olduklarına ikna oldun mu? Cinayet teşkilatlarının Allah ile hiçbir ilgileri olmayacağını anladın mı şimdi? Cemal, bu bilgisi derin mi derin şeyh karşısında heyecandan eli ayağına dolaşarak, oldum hocam, Allah razı olsun diyebildi ve onun elini öptü. Dönüş yolunda Cemal şeyhin nasıl olup da kalbini okuduğuna ve sanki Meryem'i öldüremediğini bilmiş gibi konuştuğuna hayret ederken bir an yanında araba kullanmakta olan Selahattin'den kuşkulandı. Acaba önceden şeyhe durumu anlatmış mıydı? Çünkü Meryem'in yetim olduğunu bile anlamış gibiydi. Ama hemen sonra bu kuşkunun saçmalığını anladı. Olamazdı böyle bir şey. Eve geldiklerinde yengenin yanında genç bir kız vardı. Selahattin onu kız kardeşim diye tanıttı Cemal'e. Kız onun elini sıkmadı, uzaktan başıyla selam vermekle yetindi. Belli ki yenge gibi o da erkek eline dokunmuyordu. Başını bir türbanla sıkıca bağlamış ve boynunu da kapatacak biçimde arkadan sıkmıştı. Bütün bu önlemlere rağmen Cemal onun güzel bir kız olduğunu görebiliyordu. Ama ne hikmetse onun da yanağı Meryem gibi morarmış, daha doğrusu bir çizgi halinde yaralanmıştı. Bu arada Selahattin'in ona seslenişinden adının Saliha olduğunu öğrendiği genç kız heyecanla o gün olanları anlatmaya başladı. Yine her zamanki gibi okula gitmişlerdi ve türbanlı öğrencileri okula almayan polis barikatıyla karşılaşmışlardı. Bunun üzerine ellerindeki pankartları açmışlar, başlarını örtmenin bir insanlık hakkı olduğunu haykırmışlar, İslam gelecek, zulüm bitecek diye sloganlar atmışlar ve ceplerindeki düdükleri çıkararak öttürmeye başlamışlardı. Çevredeki esnaf da onlara destek veriyor ve avuçları patlayıncaya kadar alkışlıyordu. Üniversitedeki erkek öğrenciler eylemi destekliyor ve polise yuh çekiyorlardı. Aslında alışılmış bir görüntüydü bu. Her gün tekrarlanıyordu. Polis, hükümetin kararı gereği başı kapalı kız öğrencileri okula almıyor, bunun üzerine onlar da eylem yapıyorlardı. Yalnız o gün iş çığırından çıkar gibi olmuştu. Belki de İstanbul'a yeni atanan emniyet müdürünün laik Ankara ve laik ordunun gözüne girme gayretkeşliğiyle polisler eylem yapan kızları dağıtmak için saldırmışlar ve nereden peydah olduğu anlaşılamayan bir panzer üstlerine su sıkmaya başlamıştı. Polisler de coplarını çekmişler ve türbanlı kızlara Allah yarattı demeden vurmaya girişmişlerdi. Kızlar çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Kimi yere düşüyor, kiminin yüzü kanıyor, kimi de heyecandan bayılıp asfalta düşüyordu. Bu sırada Salya polislere, sizin de ananızın başı kapalı değil miydi? Sizin bacınız yok mu? Siz Müslüman değil misiniz diye bağırıyordu ki yanağına inen bir cop darbesi onu susturuvermişti. Kız bunları yüzü al al olarak heyecanla ve neredeyse sevinçle anlatıyor ve hiç de üzülmüş gibi görünmüyordu. Yarın daha büyük bir eylem yapacaklar ve bu deccallara günlerini göstereceklerdi. Ankara'daki Kemalist deccal rejimi iman dolu kızlardan oluşan bu ordu karşısında dağılacak ve yenilecekti. Selahattin, yapma be Saliha dedi. Geçen gün babam da sana uzun uzun nasihat etti ama bir kulağından girip ötekinden çıkıyor bunlar. Hükümetle oyun oynanmaz. Yaşadığın ülkede kanunlar neyse ona itaat edeceksin. Hem saçın görünse namusun elden mi gidecek? Saliha abisine hınçla baktı. Senin de beynini yıkıyor bu kafirler abi dedi. Sen bükemediğin bileği öpebilirsin ama biz öyle yapmayacağız. Geçen yıla kadar senin de başın kapalı değildi Saliha. Üniversiteden önce namusun elden mi gitmiş daha sanki? O başka. O zaman Allah'ın emrini bilmiyordum. Üniversiteye başlayınca arkadaşlardan öğrendim. Siz de dindar geçinirsiniz ama böyle kuralları öğretmezsiniz hiç. Çok meraklıysan kendi karının başını açtır. Selahattin kim bilir kaç kez anlattığı şeyleri bir kez daha anlatmaktan ve kızın heyecanlı, dirençli tavrından yorgun düşmüş, bıkmış bir edayla Allah size akıl fikir versin dedi. Sizi kullanıyorlar, sizin sırtınızdan siyaset yapıyorlar. Salih ona öfkeyle baktı. Sen Türk ordusunda general olmalıymışsın abi dedi. Aynen onlar gibi bizi gavurlaştırmak istiyorsun. Hem başımı örtüp örtmemek benim insanlık hakkım. Kimseyi ilgilendirmez. Ve çıkıp üst kata babasının evine gitti. Yemek boyunca Selahattin, Türkiye'de dini silah olarak kullanan tehlikeli akımlardan söz etti. Bu gençleri saf bulup kandırdıklarını söyledi. Akılları sıra İran gibi Türkiye'deki İslam devrimini başörtüsü isyanıyla başlatacaklardı. Akşam el ayak çekildiğinde Selahattin, Cemal senin durumunu düşündüm dedi. İstanbul'da kalman imkansız. Memlekete de dönemiyorsun. Uzun vadede ne olur bilmem ama şu anda en büyük meselemiz size geçici de olsa kalacak bir yer bulmak. Hem de gözden uzak bir yerde. Gel şu işe bir çözüm bulalım. Cemal Selahattin'e Allah senden razı olsun dedi. Hem de canı gönülden. Depresyon insanlar ve balıklar içindir. Teknede uyumakta olan iri yarı, saçı sakalı birbirine karışmış, kırmızı yüzlü adamı aniden uyandıran şey, ne sakallarını okşayan rüzgar, ne omurganın ve halatların gıcırdaması, ne bir martı çığlığı, ne dalgaların şıpırtısı, ne de uzaktan geçen sürat teknesinin homurtusuydu. Onu keskin ve yoğun bir özlem duygusu uyandırmıştı. Yakıcı, yeri boş kalan, içini sızlatan bir özlem duygusu. Ama bu duygunun nereye yöneldiği belli değildi. Öylesine bir özlemdi işte. Belki boşluğa, belki hiçbir yere, belki de özlem duygusunun ta kendisine. Profesör gözlerini açtı. Şafak söküyordu. Bu saatlerde denizin rengi soluk, beyazımsı bir uçuk maviye çalardı. Denizle birleşen ufuk çizgisi lacivertten maviye, maviden gül rengine doğru kat kat açılıyor, sonra yükseldikçe kızıllaşıyor ve arkasından tekrar gökyüzünün uçsuz bucaksız maviliği başlıyordu. Gökte tek bir lacivert bulut görünmekteydi. Yatağın biçimli kıvrık bir lacivert bulut. Tanrı her sabah yapıp her akşam bozduğu bulut tablolarında bugün minimalist bir tarzı tercih etmişti. Gece içtiği onca içkiden sonra güvertede sızıp kaldığı için sabaha karşı üstüne yağan çiğ onu ıslatmıştı. Eklemleri sızlıyordu. Doğrulurken sağ dizinin ağrıdığını hissetti. Limandaki çırpınma sırasında rollere doğru koşarken dizini fena çarpmıştı. Düpedüz topallıyordu. Bu aksayan bacak tekneyle baş etmesini daha da zorlaştırmıştı. Ellerindeki halat kesikleri de sızlıyordu. Zaten çocukluğundan beri yelkenin mücadele demek olduğunu bilirdi. Rüzgar seni savurur, dalga başından aşar, direk kırılır, bot kaçar. İskotalar bir takılır bir boşalır, bir takılır bir boşalır ve dikkat etmezsen bütün bunlar seni öldürebilir. Aslında yelkencilik bu kadar zor değildi ama profesör ilk başta bir hata yapmış, kendine fazla güvenmiş ve 40 feet'in üzerinde bir tekne kiralamıştı. Gerçi bir tek ana yelkeni, bir de Cenova'sı vardı. Yani o kadar karmaşık bir tekne değildi ama denizin ne yapacağı belli olmuyor, aniden ters rüzgarlar çıkıyor, roller takılıyor, iskota düğümleniyor, başına bin bir türlü şey geliyordu. Çünkü Benato tekneye de alışkın değildi. Yanında bir kişi daha olsaydı bunlar gelmezdi başına. Ege'nin girintili çıkıntılı tektonik kıyılarında o kadar çok koy ve bunların girişlerinde öyle tehlikeli kayalıklar ve sığlıklar vardı ki kitapta iyice incelemeden, harita okumadan ilerleyemiyordu. Bazı yerlerde ise sığlıkların tersine çok derin uçurumlar vardı. Allah'tan Kuşadası'nda kıyıya çıktığında Bogomil tarihini inceleyebileceği kitapları almak için gittiği Kuydaş adlı kitapçıdan bir sürü başka kitapla birlikte, bu arada büyük ve kuşe kağıda basılı pahalı bir Magritte kataloğunu da ihmal etmeden, Rod Haykel'in Turkish Waters and Cyprus Pilot adlı son derece yararlı kitabını almıştı. Kitapçı dükkanının ak sakalları beline kadar uzamış bilge sahibine göre Ege kıyıları üstüne yazılmış en iyi kitaptı bu ve önemsiz sayılabilecek ayrıntılar bile atlanmadığı için dikkatli incelendiğinde insanı tehlikelerden koruyabilirdi. İlk günlerde onu çocuk gibi sevindiren Ege rüzgarlarının yavaş yavaş yenilmez bir düşmana dönüştüğünü hissetmeye başlamıştı. Çünkü kendisi yoruluyordu ama rüzgar yorulmuyordu hiç. Rüzgarlar delikanlıydı. İhtiyar bir rüzgara rastlayamazdınız. Her burnun arkasına başka bir rüzgar saklanmıştı. Hele başına birkaç kez gelen Civarna'yı Allah düşmanına göstermesindi. Yüksek tepelerden denize dik olarak inen tehlikeli bir rüzgardı bu. Sulardaki helezonlardan anlaşılırdı ve dikkat edilmezse insanın üstüne aniden çullanan bu dik rüzgar yelkeni denize yapıştırıverirdi. Bir gün Çıfıt Kalesi'nin önünde böyle bir Civarna yemiş ve tekneyi zor kurtarmıştı. Hem böyle o koy senin, bu koy benim dolaşmaktan da sıkıntı basmıştı içine. Ege Denizi'nde bir sarhoş gemi gibi amaçsızca dolaşıp duruyordu. Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi geliyordu kendisine ama bir gün aniden çok değiştiğini anlayıverdi. Hem de çok. Küçük bir kıyı kasabasının harap iskelesine bağlanmıştı. İçki ve erzak almak için gittiği bakkaldan çıkarken gözüne kapının önünde sergilenen günlük gazeteler çarpmış ve o da hiç düşünmeden birkaç gazete almıştı. Denize açıldı açılalı gazete okumuyordu. Aklına da gelmemişti hiç. Oysa İstanbul'da güne mutlaka gazete okuyarak başlardı. Her sabah yatak odasının kapısına konulan gazeteleri alır, banyoya gider, tuvalete oturarak uzun uzun okurdu. Önce kendisiyle ilgili bir yazı, bir yorum olup olmadığına bakardı. Televizyon programını ya da katıldığı bir açık oturumda söylediklerini öven ya da eleştiren var mıydı? Onu anlamaya çalışırdı. Gözü öylesine alışmıştı ki koskoca gazete sayfasının altlarında bir yerde İrfan Kurudal adı geçse onu saniyesinde görüverirdi. Eğer kendi ismine rastlamazsa köşe yazarlarını okumaya geçerdi. Her gün ve her konuda fikir beyan etmek zorunda kalan bu yazarlar bazen birbirlerine kızar ve günlerce süren kalem kavgalarına girişirlerdi. Bunları okumak çok eğlenceli oluyordu doğrusu. Meslektaşlarına o kadar öfkeleniyorlardı ki ellerinde kalem yerine gladyatörler gibi kılıç, balta, mızrak, topuz olsaydı rakipleri paramparça olmuştu çoktan. Hem de en acılı ölüm biçimleriyle. Çünkü yaptıkları işin Sisifos'a verilen cezadan hiçbir farkı yoktu. Sabahtan akşama kadar uğraş, yazı yaz ve o gece çöpe atılsın. Profesör tekneye dönünce masanın üzerine gazeteleri açtı ve gördüklerinden dehşete düştü. Bunları artık eskisi gibi zevkle okuyamadığını fark etti. Gazeteler kendi ülkesinden söz etmiyordu. Gazeteler Türkiye değildi. Gazeteler yabancı bir ülkeydi. Dünyaya bakışları farklı, kullandıkları dil, önemsedikleri haber, bastıkları fotoğraf farklıydı. Ve profesör denizde geçen haftaların onu ne kadar derinden değiştirdiğini bu gazeteleri görünce kavradı. Bambaşka bir insan olmuştu. Soğuk bir bira eşliğinde pek de fazla ilgilenmeden memlekette neler olup bittiğine göz gezdirmeye başladı. Politik atışmalar, böbürlenmeler, Türkiye'yi güllük gülistanlık gösterme gayretleri, bilmem hangi Türk modacısı New York'u kendine hayran bıraktı, bilmem hangi Türk şarkıcısı Avrupa'da kapışılıyor, bilmem hangi Amerikan politikacısı Türkiye dünyanın en önemli ülkesidir dedi, bilmem hangi Hollywood starı Türkiye'de film çevirecek, şiş kebap yiyecek gibi masum moral tazeleme yalanları ve bir de son yıllarda gündemden hiç düşmeyen başörtüsü eylemleri. Gazetelerden birinin ilk sayfasında polisin kafasına cop indirdiği bir kızın resmi vardı. Profesör, üniversite önünde bu tip gösterilere çok alışıktı ve hiç ilgilenmeden yanlarından geçip giderdi. Kız öğrenciyi böylesine militan bir davranışa götüren baş örtme inadının kaynağını bulmaya çalıştı. Kadınların başını zorla kapatan bir İslam ülkesinde baş açmak için mücadeleyi anlardı. Ama bu kızlar niye kendilerini o yaz sıcağında bunca eziyete sokuyor, altında zırıl zırıl terleyecekleri kalın örtüleri kafalarına geçirmek istiyor ve bu amaç uğruna cop yiyor, yaralanıyorlardı. Doğaları ve biyolojik yasaları kapanmaya isyan etmeliydi esas, açılmaya değil. Neydi bu işin sırrı? Profesör bir süre düşündükten sonra yazıda geçen polis barikatını yarma girişimi ifadesine takıldı. Sanki bu sözler kafasındaki soruyu açıklamak için bir ipucu gibiydi. Zihninin gerisinde bir şeyler kıpırdanıyordu. Bilince çıkaramadığı bir açıklaması vardı bu işlerin. Polis barikatını yarma girişimi ve yüzüne cop yemiş genç kız. O anda uyandı. Evet, işte buydu. Polis barikatı aşılması gereken bir engel değil, bir amaçtı. Polis rejimi temsil ediyor, onu koruyordu. O aşağılık, sahtekar ve bütün gençlerin nefret ettiği kokuşmuş düzenin simgesiydi. Ve gençler içlerindeki dürüstlük ve başkaldırı duygusuyla her dönemde bu düzene isyan ediyorlardı. 70'li, 80'li yıllarda aynı üniversitenin önünde yine polis barikatı aşılmak isteniyor ve yine coplar inip kalkıyordu. Ama o zaman öğrenciler sol sloganları haykırıyorlardı. Tek yol devrim, kahrolsun oligarşi. Düzene baş kaldırmalarının yolu soldan geçiyordu. 90'lı yıllarda üniversitenin önü yine polis barikatlarıyla ve öğrencilerle doluydu. Yine coplar çalışıyor, panzerler su sıkıyordu. Öğrenciler Kürdara Azadi ve Bıcı Serok Apo diye bağırıyorlardı. Boyunlarında kırmızı, yeşil, sarı fularlar ve ellerinde PKK'nın başı Abdullah Öcalan'ın Stalin bıyıklı posterleri vardı. 2000'li yıllarda ise aynı meydana başörtülü kızlar dolmuş ve polislerle çığlık çığlığa çatışmaya başlamışlardı. Panzerler üstlerine su sıkıyordu. Kısacası polis kıtaları ve öğrenciler her dönemde aynı oyunu sürdürüyorlardı. Sadece sloganlar ve kılıklar değişiyordu. Değişmeyen şey ise bu kokuşmuş düzenden nefret eden gençlerin içlerindeki isyanı bir biçimde dışa vurma ve başkaldırı ihtiyacıydı. Bu kızlar başlarını örtme kavgasını da sırf kurulu düzene başkaldırmak için veriyorlardı. Kişilik ispatı hem aileye hem okula hem de kurulu düzene. Solcu gençler komünist Bulgaristan'da doğmuş olsalar Zhivkov'a, Romanya'da doğmuş olsalar Çavuşesku'ya başkaldıracaklardı. Başlarını örtmek için çırpınan genç kızlar da İran'da yaşıyor olsalar başlarını açmak için mücadele edeceklerdi. Yaşasın başkaldırı ruhu, yaşasın devrim, yaşasın isyan, yaşasın Kropotkin, yaşasın Bakunin ve yaşasın Hümeyni. Profesör bunları düşündü ve hemen arkasından da bütün bunlardan sana ne ulan pezevenk dedi. Salak herif. Bütün bunlardan sana ne? Dünyanın bu bölgesinde ve bu zamanda doğmuş olduğun için önüne çıkan her şeyi mesele yapmanın alemi var mı? Eğer 14. yüzyılda Çin'de doğmuş olsaydın bambaşka soruları dünyanın sonu zannedecektin ve yine yanılıyor olacaktın. 5-10 yıl içinde şu tepe duracak, sen gideceksin. Şu deniz duracak, sen gideceksin. Hatta şu harap ev duracak, sen gideceksin. Bırak bunları oğlum. Bırak bu saçmalıkları. Profesör gazeteleri attı ve bir şişe daha soğuk bira açtı. Uzun zamandır Ege'deydi ama sadece bir kez Yunan adalarına gitmişti. O da en yakın adalardan birine, Kos'a. Tekneyi Kos limanına bağlamış, pasaportunu ve vizelerini gösterip Yunanistan'a resmen giriş yapmış, sonra uzun süredir ilk kez karada bir akşam geçirmişti. Önce adanın tanınmış bir deniz mahsulleri lokantasında reçine şarabı eşliğinde ahtapot, kırmızı barbunya balığı, horta ve favadan oluşan akşam yemeğini yemiş, sonra da mahalli müzisyenlerin rebetika çaldığı bir müzikole atmıştı kapı. Çalınan müziğin havası öylesine sarhoş edici, dumanlı ve kafa buldurucuydu. Gece yarısından sonra ortadaki pistte zeybekiko, kasapiko oynayan kadınlarla erkekler o kadar pervasızdı ki, profesör ancak açık havaya çıktığı zaman farkına vardığı ağır sarhoşluğunun birbiri ardına devirdiği uzo kadehlerinden mi yoksa müzikolin duman altı atmosferinden mi olduğunu bilemeyecek kadar perişandı. Issız sokaklarda yalpalaya yalpalaya yürürken kendisini çilekeş müzik azizleri Markos Varvarakis ve Çiçanis dönemlerinin yaka bağır açık rebetlerinden biri gibi hissediyordu. Büyüdüğü şehirden yani İzmir'den Yunanistan'a göç etmek zorunda kalan yüz binlerce Anadolu Rumunun yarattığı dumanlı, esrarlı, kezap yakıcılığında kimi zaman bir imbat kadar uçarı, kimi zaman en derin çukurlar kadar acıya gömülen bir müzikti bu. Belki de hemşerilerinin müziği olduğu için onu bu kadar etkiliyordu. Profesör zaman zaman rebetika müziğindeki vuruculuk üstüne düşünür ve bu muazzam etkinin ancak sonsuz bir samimiyet sayesinde yaratılabildiği sonucuna varırdı. Blues, fado ve Orta Anadolu bozlakları da böyleydi. Ama dediğimiz gibi şimdi bastığı yeri bilmeden giden adamın bunları düşünecek hali yoktu. Marina'da tekneyi zor bulmuş ve elbiseleriyle kendini attığı yataktan ancak akşamüstü kalkabilmişti. O da şakaklarını 5 numara matkap gibi oyan bir baş ağrısıyla. Kulaklarında hala buzukiler ve gevrek rebetika sesleri çınlıyordu. Yine o ıssız koylara ve yalnızlığa gitmek zorunda hissetti kendini. Onca şikayet ettiği yalnızlığı özledi. Koyda denize kadar inen çam ağaçlarının artık görülemese bile kokusuyla varlığını hatırlattığı sakin bir gecede demir feneri olarak kullandığı İsveç yapımı gaz lambasını yakacak ve çevresini mutlak bir ölüm gibi saran karanlığın içinde sırtı ürpererek oturacak, ses çıkarmaya korkarak doğaya teslim olacaktı. Gündüz seyir halindeyken denize bir makaralı olta salıyor ve bununla eğleniyordu. Daha çok kanal balığı takılıyordu oltaya. Tekneden bakınca dolaştığını gördüğü rengarenk lambuka balığını avlamayı ise bir türlü başaramıyordu. Kimi yerlerde dolfin diyorlardı lambukaya ama bildiğimiz yunus balığı anlamında değil. Uzak doğulular mahi mahi, Egeliler ise çıplak adını takmışlardı bu ele geçmez balığa. Sanki onu çıldırtmak ister gibi her akşamüstü aynı saatlerde görünüyor ama bir türlü yakalanmıyordu. Sonra bir gün küçük teknesiyle yanından geçen bodrumlu, zayıf mı zayıf, kara mı kara bir balıkçı onun çırpınmalarını görüp çaparıyla avlanmasını tavsiye etmişti. Çaparı at, bir tanesi takılsın, onu çekmeden bekle, hepsinin oltaya geldiğini göreceksin. Sahiden de öyle olmuştu. Bir çıplak oltayı yuttu mu, ötekiler de yakalanmak için canla başla uğraşıyorlardı. Aynen insanlar gibi. Bir sabah kendisini çok zorlayarak kitabının ilk cümlesini yazdı. Cümle şöyleydi. Srebrenica şehrinin pazar yerinde bir Sırp keskin nişancının uzaktan attığı mermiyle kafası dağılan 10 yaşındaki boşnak çocuğu İbrahim, dedelerinden birinin de aynı kaderi kendisinden yüzlerce yıl önce ve binlerce kilometre uzakta Mezopotamya'da samsatlı bir Hristiyan olarak paylaştığını bilemeden öldü. Sonra ekledi. Bir Bogomil kaderiydi bu. Daha sonra? Sonrası yoktu. Zınk diye durdu. Aklına hiçbir kelime, hiçbir kavram gelmiyor. Bu yüzden de yazdığı yazıyı sürdüremiyordu. Başlangıç cümlesini her seferinde biraz daha beğenerek defalarca okudu. Böyle başlayan bir kitap nasıl olsa ilgi uyandırırdı ama devamı nasıl gelecekti? Bir kitap yazabilmek için binlerce kelimenin bir çavlan gibi dökülmesi, pınardan fışkırırcasına fışkırması gerekiyordu ama galiba kendisinde anlatıcı yeteneği yoktu. O gün akşama ve aniden kuvvetlenen rüzgar tekneyi beşik gibi sallamaya başlayıncaya kadar bunu düşündü. Sonra vazgeçti. Şimdi yakınlarda sakin bir koy bulup kendisini ve tekneyi emniyete almak gibi daha yaşamsal bir sorunu vardı. Ağrıyan diziyle hiçbir tehlikeyi göze alamazdı. Haykel'in kitabını açtı, yerini saptadı ve çok yakınında geceyi geçirebileceği ilginç bir koy olduğunun farkına vardı. Aslında koy demek de doğru değildi buna. Çünkü haritada görüldüğü kadarıyla deniz kıvrılıp bükülen bir nehir gibi karaya doğru giriyordu. Aslında böyle bilinmedik ve nehir gibi bir koya gün ışığında girmek daha akıllıca olurdu. Ama ne yazık ki kendisini o ilk cümleye kaptırmış ve akşamın bastırmakta olduğunun farkına varmamıştı. Motor yardımıyla gidip koyun ağzını bulduğunda karanlık iyice çökmüştü. Aysız bir gece olduğu için hiçbir şey görünmüyordu. Profesör dikkat kesildi, çok ağır bir biçimde ilerledi, kitaptaki harita bazı tehlikeli sığlıklar gösteriyordu. Altındaki suyun derinliğini gösteren alete bakıyor ve sayılar azalmaya başladığı zaman yönü değiştiriyordu. Çünkü teknenin altında büyük bir salma vardı. Sanki bir nehirde gitmekteydi ve karanın içlerine doğru ilerledikçe bu nehrin kıvrımları ani dönüşleri arttırıyordu. Bu yüzden çevresini görebilmek için ışıldığı yakmıştı. Çok faydası oluyordu doğrusu. Kıyıyı ve önündeki suyu aydınlatıyor, hiç olmazsa bir şeyler görmesini sağlıyordu. İşin iyi yanı ise dışarıdaki rüzgarın burada tamamen kesilmiş olmasıydı. Bir süre çok yavaş ve dikkat kesilerek gittikten sonra koyun dibine gelmekte olduğunu anladı. Çünkü önüne karanlıkta dev bir piramit gibi görünen bir tepe çıkmıştı. Büyülü bir yerdi burası. O güne kadar girdiği hiçbir koya benzemiyordu. Profesör ürperdi. Ne olduğunu anlayamadığı bir heyecana kapıldı. Tepenin önüne doğru gitmeye başladı. Herhalde oralarda bir yerde demir atması gerekiyordu. Belki de bu kadar sakin bir koyda tekneyi ağaca bağlamaya da gerek kalmazdı. Çünkü hava kıpırtısızdı. Sanki eliyle dokunacakmış gibi geliyordu ona. Işıldakla kıyıyı gözden geçirmek için şöyle bir taradı ve o sırada korkuyla sıçradı. Çünkü bu ıssız, insanı kıt, Allah'ı bol yerde birisi kendisine bağırıyordu. "Hey hemşerim, ışığı kapat, ışığı kapat." Tehdit edici ve kaba bir erkek sesiydi bu. Işığı kapatmasını öyle bir tonda söylüyordu ki sanki emre uymazsa üzerine ateş edecek gibiydi. Ne olduğunu anlamadan ışığı kapattı, zifiri karanlığa gömüldü. Kimdi bu adam? Kaç kişilerdi? Niye ışıldığı kapatması için kendisine telaşla bağırmıştı ve neredeydi anlayamıyordu. Demir attı ve zincirin boşalırken çıkardığı gürültüden kendisi de ürktü. Keşke buraya gelmeseydim diye düşündü. Tekinsiz bir koydu burası. Daha doğrusu uğursuz bir nehirdi. Dönüşü olmayan nehir filmi geldi aklına. Ulysses'in başına binbir bela getiren büyülü kıyılardan birinde deniz. Demir attıktan sonra o kıpırtısız koyda bir süre karanlıkta oturdu. Gaz lambasını yaksa ona da kızarlar mıydı acaba? El fenerinin yardımıyla kendisine viski hazırladı. Keops gibi görünen tepenin karanlığına bakıp içmeye başladı. Koyda başka tekne yoktu. Çünkü öyle olsa ufak bir ışık görür, ses duyardı. Ama burada çıt çıkmıyordu. Neden sonra hafif bir su şıpırtısı duydu. Kürek çekiliyor gibiydi. Biraz sonra yanılmadığını anladı. Çünkü tekneye yanışan kayıktan seslenen bir adam "Selamün aleyküm" dedi. Profesör bu akşam başına gelenlerin hangisine şaşırsın bilemiyordu. Daha önce olanlar yetmezmiş gibi şimdi de kayıktaki meçhul kişi kendisini bu taraflarda hiç adet olmayan dini bir hitapla selamlıyordu. Adamın denizci olmadığı belliydi. El fenerini doğrulttu. Kayıkta genç irisi bir adam vardı. Kemikli suratı, İri yarı, zayıf ama güçlü bedeni hemen göze çarpıyordu. Profesör onu tekneye buyur etti. Kayığı bağladılar. Genç adam çevik bir tırmanışla tekneye atladı. "Kusura bakmayın," dedi. "Burada balık çiftliği var. Kafeslerde bir sürü levrek ve çupra balığı. Bunlar üstlerine ışık tutuldu mu bunalıma giriyor ve birbirlerine çarparak intihar ediyorlar. Bize sıkı sıkı tembih edildi. Üstlerine hiç projektör tutulmayacak." Meseleyi anlayıp biraz rahatlayan profesör balık çiftliğinin nerede olduğunu sordu. Delikanlı "şu tarafta" diyerek solunda kalan kıyıyı gösterdi. "Biz de orada kıyıdaki kulübede kalıyoruz. Önünde ağaç olduğu için lüks lambasının ışığını göremiyorsunuz." "Peki o ışık balıkları bunalıma sokmuyor mu?" diye sordu profesör. "Hayır, siz burada ışık yaksanız da bir şey olmaz. Sadece üstlerine ışıldak tutulunca fena oluyorlar. Bir de gürültü olunca. Kepçeyi daldırıp birkaç balık aldığınız zaman da krize giriyorlar. Geri kalanların üstlerinde beyaz beyaz benekler çıkıyor. Moral bozukluğundan ölüp gidiyorlar." "Ne kadar hassas balıklarmış." "Evet öyle. Biz de yeni öğreniyoruz. Yarın buradaysanız size gösteririm." Profesör kendisini tanıttı. Bunun üzerine oğlan da kemikli elini uzatıp tokalaştı ve adının Cemal olduğunu söyledi. Profesör delikanlının elinin olağanüstü sertliğini ve acı kuvvetini hissetti. Bir içki ikram etmek istedi ama Cemal hiç içki içmediğini söyleyerek ikramını geri çevirdi. Sonra da "ben döneyim" dedi. "Hem kız var, yılandan çıyandan korkuyor." Profesör o gece bu garip olayı ve depresyonlu balıkları düşünmekten Bogomil projesine birkaç cümle daha ekleyemedi. Ama meraktan ve yaşadığı heyecandan olacak yarım şişe Jack Daniels'ı bitirip sızdı. Nasıl olsa korkacak bir şey olmadığını anlamıştı. Ertesi sabah gözlerine bir jilet keskinliğiyle yerleşen güneş ışınları onu uyandırdığında çevresine göz gezdirdi ve karanlıktaki büyünün yok olup gittiğini gördü. Homeros'un hayaletleri geceyle birlikte koyu terk etmişlerdi. Şimdi önünde nefes kesici güzellikte durgun bir koy, cam göbeği yeşili bir su, neredeyse denizin içine kadar inmiş sık çam ormanlarıyla kaplı tepeler vardı. Bazı ağaçların kökü denizin içindeydi. Cemal'in gösterdiği kıyıda da gerçekten balık çiftliğinin şamandıraları görünüyordu. Gözlerine ışık tutulması tehlikesini atlatan hassas, nazenin balıklar şimdi derin bir uykuya dalmış olmalıydılar. Profesör o koydan ayrılmak istemedi. Gün ışığında o kadar huzurlu ve cam göbeği rengi deniziyle o kadar değişikti ki koy, burada birkaç gün geçirip kitabına yoğunlaşmak istiyordu. Bu niyetle kağıtları önüne aldı, kalemi ağzına sokup kemirerek saatlerce düşündü, bir gün önce yazdıklarını tekrar tekrar okudu ve bunlara bir cümle daha ekledi. İbrahim'in kaderi yüzyıllar öncesinden çizilmiş ve Doğu Anadolu'da Hristiyan olup kilise tarafından sapkınlıkla suçlanan bir mezhebin mensupları olarak zulüm görmüşler. 20. yüzyıl sonlarında da Müslüman kimliğiyle bu kez Hristiyanlar tarafından öldürülmüşlerdi. Bir uzlaşamama hikayesiydi bu. Otoriteyle uzlaşamama. Bu cümleler dün yazdığı başlangıç kadar vurucu olmamıştı doğrusu. Pek basma kalıp duruyordu ama idare ederdi. Önemli olan çalışmasını sürdürmüş olmasıydı. Demek ki şimdi öğle güneşinde buz gibi bir beyaz şarabı ve arkasından hafif bir uykuyu hak etmişti. Hafif uyku akşam üstüne kadar sürdü ve uyandığı zaman mahmur gözleriyle Cemal'in kayıkla tekneye yaklaştığını gördü. İlginç bir adam olduğunu düşündü Cemal'in. Dost bir havası vardı ama her an tehlikeli olabilecekmiş gibi bir izlenim yaratıyordu. Eğer isterse hocayı almaya gelmişti. Profesör iyice uzamış ve birbirine karışmış beyaz saç ve kara sakalın delikanlının gözünde büyük bir saygı yarattığını fark etmişti. Hem balık çiftliğini gösterirdi hem de akşam yemeğini Allah ne verdiyse kulübede yerlerdi. Profesör kendisine tanrı misafiri gibi bakıldığını anladı ve bu iş hoşuna gitti. Kayıkla kıyıya yanaşırken Cemal onun şamandıraları, suyun altındaki kafesleri ve burada büyümekte olan balıkları gösterdi. Sanki milyonlarca balık varmış gibi görünüyordu. Birbirlerine sürtünmeden duracakları kadar geniş bir alan yoktu. Profesör bu balık hapishanesinden gözlerini ayırıp kıyıya baktığında yüzlerce yıllık ulu bir yabani zeytin ağacının altındaki kulübeyi gördü. Suyun hemen kıyısına yapılmış küçücük derme çatma bir yerdi burası ve denize dik bir yamaçla inen sık ormandaki ağaçların suya kadar uzandığı bir yere kurulmuştu. Kapısı bacası belli değildi. Kenara büyük torbalar yığılmıştı. Üstlerinde kartal fabrikası balık yemi yazılıydı bunların. Sonradan Cemal'in anlattığına göre bu yemler hamsi balığının kemiklerinden yapılıyordu. Kıyıya çıktılar. Ortada ağır bir balık kokusu yayılmıştı. Kulübeden başına yemeni bağlı, iri yeşil gözlü, çocuk yüzlü bir kız çıktı. Beklenmedik konuğu kaş altından süzerek başıyla belli belirsiz selamladı. Kız 13-14, bilemedin 15 yaşında görünüyordu. Amerika'da bu yaştaki bir kızı hafifçe okşamak bile hapiste sonuçlanır ve insan sapık damgası yerdi. Zavallı Roman Polanski. Ama Anadolu köylerinde yaşlı erkekler hep kız çocukları alırlar. Buna da kimse sesini çıkarmazdı. Profesör her zamanki hergeleliğiyle demek bu yarma çocuk yaştaki bu kızı beceriyor diye düşündü ama en kibar sesi ve suratına yapıştırdığı en nazik Harvard gülücüğüyle iyi akşamlar dedi. Uyduruk bir hasır tabure verdiler altına. Karanlık çökerken Cemal kayığa atlayıp balık kafeslerinden çipura almaya gitti. Ayakta dikilip küreklerle kayığı yönlendirirken profesör bu genç adamın kaplan kadar gergin ve dengeli hareketlerini izliyordu. Cemal'in kepçeyi dikkatlice suya daldırdığını gördü ama daha önce anlattıklarına bakılırsa ne kadar özen gösterirse göstersin yine de balıkların depresyona girmesini önleyemeyecekti. Bu arada küçük kız kendisine hiç bakmadan ve konuşmadan sessiz sedasız yemek hazırlıyordu. Kulübenin üstünden geçen bir kirişe asılı balıkçı sepeti içinde birkaç eski domates, soğan ve buruşmuş salatalık görünüyordu. Kız uzanarak bunları aldı ve doğramaya başladı. Cemal kulübeye gelince elindeki iki çupurayı temizledi, balıklar daha canlıyken pullarını kazıdı, karınlarını yardı, iç organlarını eliyle söküp kenara attı. Profesör nereden peydah olduğu anlaşılamayan iki vahşi kedinin yıldırım hızıyla balığın ciğerlerini ve bağırsaklarını alıp kaçtıklarını gördü. Kulübe denize kadar inen ormanın içinde olduğu için herhalde bir sürü hayvanla iç içe yaşıyorlardı. Cemal de bir gün önce kızın yılandan, çıyandan korktuğunu söylemişti. Profesör çevresini tedirgin bakışlarla süzdü. Karanlık iyice bastırınca Cemal kirişe asılı lüks lambasını yaktı ve o anda olanlar oldu. Güçlü ışık kaynağını gören ne kadar karasinek, sivrisinek, kelebek, tatarcık, pire, pervane varsa oraya doldu. Profesör ömründe böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Paniğe kapıldı. Milyonlarca uçan böcek arasında kalmış olma duygusu içinde orasından burasından sokulduğunu fark etti. Kemikli sivrisinekler ensesini, kollarını, pantolonunun altındaki bacaklarını sokuyor ve kanatıncaya kadar kaşınma hissi uyandırıyorlardı. Sinekler neredeyse gözüne uyacaklardı. Karadan yolu olmayan, sadece denizden ulaşılabilen vahşi bir orman kıyısında, uygarlığın giremediği bu yerde doğanın her türlü şiddetiyle karşı karşıya kalmışlardı. Sağına soluna şaplaklar indirmeye başladı ve Cemal'e siz böyle nasıl yaşayabiliyorsunuz Allah aşkına diye sordu. Gözüme uyacaklar namussuzlar. Gidin şap defolun şup. Koskoca profesörün ayağı fırlayıp bir yandan küfrederken bir yandan da kendini tokatladığını gören kız elinde olmadan gülüverdi. Her akşam bana gelirlerdi ama dedi. Seni daha çok sevdiler. Bu akşam sana geliyorlar. Profesör B vitamini diye düşündü. Bu işin B vitaminiyle bir ilgisi vardı ama sivrisinekler B vitamini fazla olanlara mı geliyorlardı yoksa eksik olanlara mı bunu bir türlü hatırlayamıyordu. Hani beline ip bağlanıp kurtarılmaya çalışılan adamın damda mı kuyuda mı olduğunu hatırlayamama gibi bir durum. Baktı ki sineklerle hiçbir türlü başa çıkamıyor, Cemal'in kayığına atlayıp tekneye gittiler. Profesör burada bulabildiği her türlü sinek sevar ilacı, merhemi, spreyi alıp döndü. Gövdesini bu merhemlerle ovaladı, kıza da verdi ve ikisi de rahatladılar. Ancak ondan sonra kız Cemal'in temizlediği balıkları tavada kızarttı ve hazırladığı salatayla birlikte ikram etti. Profesör yanına bir şişe şarap almadığı için pişman oldu ama doğrusu insan kıtlığında bile bu kepaze kulübede fazla vakit geçirmeye niyeti yoktu. Balıkları yedikten sonra doğru teknesine gidecek ve son zamanlarda dinlemeye doyamadığı, hatta Jean-Pierre Rampal flütüne tercih ettiği Erik Satie'nin Gnossien adlı eserini, hele o birinci melodi yok mu, piyanonun ezik tınıları, sanki dünyaya sadece bu ezgiyi duymak için gelmiş olduğu duygusunu uyandırıyordu içinde, dinleyerek Pixiglas, Cromage ve Alacandre'den oluşan medeni ve steril bir ortamda kadife gibi Jack Daniels'la kafa çekecekti. 7. kaset, 1. yüzün sonu.